Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Yeni bir ikisi bir de daha birlikteyiz. Bu programda yeni bir konuğumuz var. Ender, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Ender de bize yorumlarıyla katkıda bulunacak. Aslında Ender, ilk haberimizde yorumların oldukça fazla başvuracağımız bir haber. Çünkü daha öncesinde izleyenlerimize sormuştuk ve demiştik ki Google Plus'a üye misiniz? Daha sonrasındaki sorumuz ise aktif bir şekilde kullanıyor musunuz oldu. 1400 kişi oy kullandı ve Google Plus'a üye olanlar %70 oranında çıktılar. Yani 1400 kişinin 975'i Google Plus'ta bir üyeliğe sahip. Fakat buradaki asıl önemli konu aktif bir şekilde kullanıyor musunuz? Çünkü genel olarak baktığımızda herkesin Google Plus üyeliği var. Fakat aktif bir şekilde kullanmıyorlar. Sadece orada üyelik şeklinde duruyor. Çünkü Gmail account'uyla hızlı bir şekilde açılabildiği için birçok kullanıcı hani bu nedir diye bakarken dahi aslında bir üye olmuş oluyor. Aktif şekilde kullananlar ise bu %70'in %12'si çıktı. Yani üye olanların sadece %12'si bu servisi aktif bir şekilde kullanıyor. Biliyorsunuz Google daha öncesinde bir açıklama yapmıştı ve dedi ki artık hani kullanıcı sayımız
arttı.
Milyonlara ulaştık. Bu da şunu gösteriyor, milyonlara ulaşmış olan sadece pasif kullanıcılar. Evet. Yani sadece girip bakmışlar. Facebook gibi aktif bir kullanım söz konusu değil.
Zaten bu haberi de ilk sorduğumuzda Mesut senle konuşmuştuk. Hani bizim bile Google Plus hesabımız var ama ben 3-4 aydır hiç girmedim. Yani girme gereği de duymuyorum. Facebook gibi bir aktif olması için daha çok önünde uzun zaman var diye düşünüyorum.
Aslında şekli de biraz bana garip geliyor. Yani baktığımızda ne Twitter ne de Facebook havası var. İkisinin karışımı gibi. Hani yaptığınız paylaşımlar nereye gidiyor, tam olarak anlamı ne? Bir kimliği oturmamış.
Çok bir kullanıcı dostu bir arayüzü yok zaten. Bir de Google'ın zaten hesapları arasındaki bağlantıyı da biliyoruz. Çok güzel bütün hesapları birbirine bağladılar. Yani bir Google hesabınız altında bütün servislere çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Zaten kullanıcı sayısının da yüksek olmasının sebebi bu. Senin de dediğin gibi en ufak bir tıklamayla bir yerleri seçmeyle beraber kullanıcıların Gmail hesabı olan herhangi birinin direkt otomatikman bir Google Plus hesabı da olmuş oluyor aslında.
Buradaki aslında bir sıkıntı da benim anladığım kadarıyla birçok hani servisinin bulunması, her servisi Google Plus'ta bir arada sunmaya çalışıyor firma.
Karmaşıklık
yaratıyor. Evet, inanılmaz fazla karmaşa yaratıyor ne yazık ki. Genel olarak baktığımızda bir tarafta Gtalk açık, bir tarafta resim servislerimiz var, bir tarafta bizi takip edenleri görüyoruz, mesajlarımızı görüyoruz falan. Tamam, çaman bir durum söz konusu. Gördüğümüz kadarıyla zaten çok işte beğenmemiş olacak ki kullanmıyorlar.
Pasif kullanıcı çok fazla.
Evet, pasif kullanıcı çok fazla. Hemen teknoloji haberlerine geçelim. Haberlerimizden ilki sevindirici bir haber. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene sonlarında Tayland'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle sabit disk üretimi oldukça büyük zarar görmüştü ve sekteye uğramıştı. Üretim durduğu için de fiyatlar uçuk seviyelere geldi. Hatta normal sabit disklerin fiyatları neredeyse SSD'lerle kapışır duruma gelmişti. Sevindirici haber şu, artık bu felaketin etkileri geride bırakılmış durumda ve tahminleri de aşan bir üretim kapasitesine ulaşılmış. Bu sene sevk edilen, PC'ler için sevk edilen sabit disk miktarının 524 milyonu bulması bekleniyormuş ki bu tahmin edilen oranın %4.6 üstünde fiyatların artık normal yani seviyelere gelmesi herkes için sevindirici.
Muhtemelen yani piyasadaki açığı kapatmak için ekstra bir güçle çalışıyorlardır diye düşünüyorum. Baktığımızda yani geçen sene olan bir felaket ve ancak bu sene bu dönemde yavaş yavaş üretime geçmişler. Yine tabii yılbaşından sonraya kadar fiyatların düşmesi yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.
Zaten üretimin toparlanmasının sancılı bir süreç olacağı belliydi. Yapılan analizlerden ve fabrikaların durumundan, çünkü birçok fabrika tamamen kullanılmaz hale gelmişti. O fabrikaların tekrar temizlenip kullanılabilir hale gelmesi zaten bu seneye sarktı ama toparlanması açısından güzel, çünkü SSD tarafının hala fiyatlarının rekabetçi konuma girmediğini görüyoruz. Bundan dolayı da kullanıcılar ve üreticiler ister istemez mekanik sabit diskleri olan talepleri yoğun bir şekilde devam ettiği için sektör bu noktada hızlıca toparlandı.
Evet, çok iyi toparlanması. Aynı şekilde baktığımızda da HD medyalar çoğaldı. Oyunlar artık daha fazla yer kaplıyorlar. Tek başına bir SSD yetmiyor. Genelde SSD alan kullanıcılarımız Windows'u buraya kuruyorlar ya da çok fazla kullandıkları programları buraya kuruyorlar. Fakat oyunlar ve benzeri çok yer kaplayan şeyleri sabit diske tutmayı yeğliyorlar. Büyük kapasiteli sabit disklerin uygun fiyatta satılması da oyuncu bilgisayarları, yüksek performans tutkunları için çok çok iyi haber.
Ki baktığımızda 30-35 GB'lık yer kaplayan oyunlar da var. Bu konuda senin söylediğinde yani bu durumu haklı duruma düşürüyor.
Evet, ek olarak şu bilgiyi de verelim. Windows 8'in çıkışıyla beraber sabit disk sevkiyatının daha da fazla artacağı düşünülüyor ki bu toparlanmada Windows 8'in de katkıları olduğu düşünülüyor. Çünkü yeni PC'leri almak isteyen kişiler doğal olarak sabit diskle beraber satın alıyorlar. Ve bu da sabit disk satışlarını arttırıyor. Windows 8'in çıkmasıyla birlikte 2016'da sevkiyatın 575 milyonu bulacağı konuşuluyormuş ki sektörün büyümesi oradaki firmalar için de, hisse senedi sahipleri için de herkes için iyi haber. Bir diğer haberimiz de SSD'lerle ilgili. SSD'ler aslında sabit disklere çok bağlantılı. Hemen ardına koymak istedim bu haberi. Samsung 840 serisi SSD'lerini duyurdu. SSD deyince aslında Ender, bizim buradaki en uzman editörlerimizden bir tanesi. Neredeyse piyasaya çıkan bütün SSD'leri denedin Ender.
Evet, bayağı elimizden yaklaşık 30 civarında SSD geçti. hepsinin artılarıyla eksileriyle değerlendirdik. Samsung'un bu noktada yaptığını biliyoruz. Samsung zaten bir şey ürettiği zaman olabildiğince bütün parçalarını kendisi üretmeyi seven bir firma. Cep telefonlarında, kendi televizyonlarında, akıllı cihazlarda bu hep böyle oldu. SSD tarafında da böyle. Zaten NAND üretimini uzun zamandır yapıyorlardı.
Evet, şimdi SSD'lerde şöyle bir durum söz konusu. Genel olarak SSD üreticilerine baktığımızda bellek yongalarını mesela Samsung'dan alıyor. Fakat kontrolcüyü başka bir firmadan elde ediyor. Mesela SandForce, Marvel kontrolcüler mevcut piyasada. Fakat Samsung'u özel kılansa hem bellek yongaları hem de kontrolcüyü kendi üretiyor olması ve bellek kontrolcüsünün içinde de yani o SSD'nin içine yazılan bilgileri nereye gittiğini, nereye geldiğini belirleyen yonganın içindeki firmware'i bile kendisi yazıyor. Bu konuda aslında ilk denemesi her ne kadar hüsranla sonuçlanmış olsa da 840 serisinde ciddi toparlanma görüyoruz.
Evet, ilk serisi gerçekten hem sağlamlık ve güvenilirlik anlamında sıkıntı yaratsa da sonrasında çıkan 470, ondan sonra da çıkan 800 serisinin 830 modelleri oldukça başarılıydı. 840 da durumu bir bölüm daha ileri taşıyarak artık hem güvenli hem de yüksek hızlı SSD ürünlerini sunuyorlar. Çekirdeklerini de tamamen kendileri geliştirdiler. 3 çekirdekli Cortex'in R4 tasarımına sahip ARM tabanlı bir işlemci kullanıyorlar. 300 MHz'de çalıştığını biliyoruz bu işlemcinin. Bunun dışında NAND yongaları ile kendi üretimleri ve artık üretimi 21 nanometreye doğru kaydırdılar. Bu da hem NAND yongalarının üretim maliyetini aşağı çekiyor hem de daha fazla NAND yongalarını tek bir wafer üzerinden elde edilmesini sağlıyor.
Evet, aynı zamanda okuma hızı da artık 500 MB'ın üstüne çıkmış durumda. Bu da Samsung'un artık SSD işinde çok çok iddialı firmalar arasına girdiğini gösteriyor.
Bu 840 serisi için değinebileceğimiz farklı bir nokta var. 840'ın şu anda iki modeli açıklandı. Biri düz 840, biri de 840 Pro. 840 Pro bildiğimiz MLC yani bir hücreye 2 bit veri saklayabilen NAND yongalarına sahipken 840 modeli 3 bit artık bir NAND yongasının hücresine veri saklayabilecek. Bu da daha fazla kapasite demek. Ama bunun dezavantajı da şu an için en azından yazma ve programlama süreleri MLC yani çip veri saklayabilen NAND yongalarına göre daha yavaş olmalı.
Gerçi her ne kadar daha yavaş dense de herhalde sabit disklerden kat kat hızlı
tabii
olacağı için bunu
hızlı.
Ev kullanıcısı özellikle hissetmeyecektir.
Bu noktada
herhalde
kontrolcülerin gelişmesi daha fazla kanala, bellek kanalına sahip kontrolcülerle bu yavaşlıkta kompanse edilip hani daha uygun fiyatlı, daha hızlı SSD'leri piyasada görebileceğiz.
Umarız öyle olur Ender.
Mesut, buradan oyun haberlerine geçelim istersen ufaktan. Çünkü Türkiye piyasası için oldukça önemli bir haber var. Ankara odaklı olan Taleworks şirketi Mount & Blade 2'yi duyurdu resmi olarak. Oyun Bannerlord ismi altında çıkacak. Oyun hakkında bir video gösterildi fakat henüz videoda sadece yazılara yer verildi. Yani oyun içi herhangi bir görselimiz yok maalesef. Fakat yapılan açıklamada bakarsak ya oyunculardan gelen tepkiler doğrultusunda birinci öndeki eksiklerin giderileceği ve çok daha stabil, iyi bir oyunun olacağı söyleniyor. Burada önemli olan nokta ikinci oyunu direkt olarak Taleworks şirketi yapıyor. Çünkü daha önceki ek paketlerde Warband'da olsun, işte, pardon Fire and Sword'da yabancı bir şirkete vermişlerdi. Bu aslında birazcık eleştirilmişti çünkü oyunun ana yapısını yavaş yavaş bozmuşlardı. Bu konuda ikinci oyun için bu nokta oldukça önemli. Bir diğer haberimse aslında Ender senin de yakından takip ettiğin bir oyunla alakalı. World of Warcraft'ın yeni ek paketi biliyorsun çok başarısız olduğu konusunda söylentiler vardı arkadaşlar. Bunun üzerine Blizzard resmi açıklamayı yaptı ve oyunun ilk haftasında 2.7 milyon sattığını söyledi. Sen ne düşünüyorsun bu rakam hakkında?
Rakam aslında rakam olarak değerlendirildi oldukça yüksek bir rakam. Özellikle artık 2004'te çıkmış bir oyunun ek paketinden hani, bahsettiğimiz için gene
şunu söyleyelim. Bir önceki ek paket Cataclysm ilk haftasında 3.3 milyon satmış. Hani yeni ek paketin başarısız olduğu söyleniyor ama hani ölüsü bile 2.7 milyon satmayı
evet,
başarmış, çok başarılı.
Ölüsü bile iş yapmış fakat ben trailerları izlediğimde daha artık ne yapmışlar, suyunu çıkartmışlar demiştim evet. Bunu. Çin pazarına hani, hitap eden bir paket gibi geldi bana çünkü Pandora
zaten,
o tarafta çok meşhur.
Meşhur bir laf var artık yani ejderhaların olduğu böyle mistik orkların olduğu bir dünyada pandaların ne işi var diye böyle bir söylenti var. Fakat gene yani artık World of Warcraft biliyorsunuz çok uzun bir süredir oynanan bir oyun ve 2004 yılından beri kaç sene geçti üstünden ve hala bu sektördeki liderlikte yer alan oyunlardan birisi. Hani artık daha fazla ne yapabilirler ki diye düşünüyorsunuz. Yani pandaların eklenmesi aslında çok anormal gelmiyor bana.
Yapacak bir şey kalmadığını göstergesi.
Zaten oyunu kademeli olarak kolaylaştırdılar ve artık daha fazla kullanıcı kesimine daha rahat bir şekilde hitap edebilecek bir seviyeye getirdiler. Hem kullanıcılar daha az oyun süresiyle daha fazla oyun içi eşyaya, altına ve çeşitli düzeneklere sahip olabiliyorlar. Daha fazla karaktere sahip olabiliyorlar.
Aslında en bir de şöyle bir durum var. Hani bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Free to play oyunların bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde aylık ücret ödediğiniz bir oyunun hani ek paketinin dahi bu kadar büyük bir rakama ulaşıyor olması Blizzard'ın başarısını
hani
gösteriyor.
Hani baktığımızda zaten diğer yüksek bütçeli MMO oyunlarının bile senin söylediğin gibi başarısız oluyorlar ve free to play'e mecburen yöneliyorlar. Çünkü artık pazar yavaş yavaş o yöne doğru kaymış durumda. Bu konuda bu kadar uzun süredir piyasada olan bir oyunun ilk haftasında 2.7 milyon satması evet. Tabii ki büyük başarı.
Evet, aylık ücrete de baktığımızda.
Hani şunu da söylemek lazım. Blizzard biliyorsunuz yeni bir Titan projesi üzerinde çalışıyor. Yani World of Warcraft'ın yerine geçecek olan proje olduğu söyleniyor. Yani ona yaklaşmışken hala eski oyunun bu kadar satması tabii ki iyi bir rakam.
Aylık 30 liraya yakın bir aylık oyun ücreti var ve şu an bir Steam'e girdiğinizde 30 liraya alabileceğiniz özellikle indirim süreçlerinde birçok oyun var. Buna rağmen insanlar her ay bu parayı hala World of Warcraft için ödüyorlar.
Aslında oyunlar ardından ekran kartlarına geçmek doğru olacak diye düşünüyorum. Çünkü önemli bir ekran kartı hakkında haberler de gelmeye devam ediyor. Biliyorsunuz bundan önceki ikisi bir de 650 Ti'yi duyurmuştuk sizlere. 650 Ti aslında ayın 9'unda lanse edilecek. Yani NDA 9'unda kalkıyor basın yasağı. Fakat enteresandır artık hiçbir firmada Apple dahil bunlara NDA diye bir şey kalmadı. Kartlar çıkış tarihlerinden önce ürünler bütün detaylarıyla piyasada yer almaya başlamış oluyorlar. Ki 650 Ti hakkındaki haberimiz ise Asus'un özelleştirilmiş kartı hakkındaki bir haber. Yani standart kartı geçtim. Artık üreticiden özelleştirilmiş kartları bile çok daha öncesinden duyurulmaya başladı. Asus'un özelleştirdiği 650 Ti üstünde DirectX UI 2 soğutma sistemini göreceğiz. Zaten bu soğutma sistemi hala hazırda. Birçok ekran kartına kullanılıyor ve çok etkili bir soğutma. Asus'un verdiği bilgilere göre ise 650 Ti DirectX UI 2 ile beraber %14 daha serin çalışacakmış. Hız aşırtmaya da meyilli bir ekran kartı olacak tabii ki. Çekirdek hızına baktığımızda 980 MHz hızında gelen ekran kartı 5400 MHz'de bellek hızına sahip olacak ki biliyorsunuz 128 bit belleklere sahip ve üstünde 576 adet CUDA işlemcisi var. Enler biz bu 5 yani 650 Ti'yi 8800 GT'nin varisi olarak adlandırıyoruz. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
8800 GT hayal bir karttı. Çıktığı zamanla baktığımızda o fiyat aralığında efsane olmuştu ve
milat.
Uzun yıllardır.
Aslında ekran kartları için milat diyebiliriz.
Evet. Evet, uzun yıllar insanlar tarafından keyifle ve yüksek performansla kullanılan bir kart oldu.
Neden böyle oldu? Çünkü uygun fiyatlıydı.
Çok uygun fiyatlıydı ve performans anlamında üst tarafı o kadar yakındı ki hız aşırtmayla beraber, ekstra soğutuculu farklı çözümlerle beraber karta biraz da itekleyip basit bir tabirle oldukça yüksek performans elde edebiliyordunuz. 650 Ti'ye baktığımızda ben aslında ilk 650'yi incelediğimde düz versiyonu 384 CUDA işlem birimi ve 128 bit bellek arabanın gördüğümde aslında biraz içim burkulmuştu. Çünkü kartın potansiyel anlamında çok daha fazlası mevcutken kart biraz fazla kırpılmıştı bana göre. 660 ile 650 arasındaki farka baktığımızda arada resmen bir uçurum olduğunu görüyoruz. Hem fiyat anlamında hem de performans anlamında. 650 Ti bu noktada bu araya yerleştirilmiş ama benim gönlüm biraz daha 660'a yakın olması şeklindeydi. Şimdi 128 bit bellek ve 576 tane CUDA işlem birimini görmekteyiz. CUDA sayısı biraz daha yüksek olabilirdi. Belki bu noktada 768 olabilirdi. Belleği de 192 bite yaklaştırıp gerçekten bir 2-3 sene öncesinin 8800 GT'si tekrar diriltilip kullanıcılara uygun fiyatlı, oldukça yüksek performanslı bir kart sunabilirdi.
Yani şu an bir 8800 GT etkisi yapamayabilir diyorsun.
Yok,
sen şu
yok, bence
özellikleriyle. Fakat hani genel olarak oyunların gidişatına baktığımızda daha çok konsol oyunlarının sayesinde diyelim basitleşmeye gittiler. Herhalde en azından birkaç senenin konsol oyunlarını Full HD olarak oynamamızı sağlayacak.
Sağlayacaktır o konuda.
Muhtemelen yeni nesil çıkana kadar kesinlikle sağlayacaktır. Yeni neslin 2013-2014 sonunda çıkacağını göz önüne alırsak. Hani o milat dediğimiz kartlar muhtemelen o zaman piyasaya çıkacak.
Büyük ihtimalle öyle olacak çünkü ne yazık ki artık günümüzde oyun konsolları genel olarak donanım ve oyun sektörünün gidişatını belirliyorlar. Ve şu anki oyun konsolları da çok eskisinde kaldıkları için artık nesil olarak bir duraksama dönemindeyiz.
Zaten firmalardan da açıklama geliyor ya işte artık yeni nesil bekliyoruz yeni ekran kartları için. Artık mecburen bir iki sene daha bekleyeceğiz.
Evet şimdi 650 Ti'yi geride bırakalım güçlü bir ekran kartına geçelim. 680 GTX 680 ile ilgili bir haberimiz var. Gigabyte 3 slot yer kaplayan bir soğutma sistemine sahip 4 GB bellekli bir GTX 680 hazırladığını duyurdu. Kartın teknik özelliklerine baktığımızda ise 1071 MHz olan standart çalışma frekansının boost hızıyla 1137 MHz'e çıkabildiğini görüyoruz. Bellek hızı ise 6008 MHz'e sabit kalmış. 1536 adet de CUDA işlemcisine sahip olduğunu düşündüğümüzde bu kartın gerçekten hani çıktığı zaman çok çok güçlü bir ekran kartı olacak. Üstündeki soğutma sistemi de 3 adet fana sahip ve bu fanlarla birlikte 28.3 desibelde kartı hız aşırtılmış olarak tutabiliyormuş ki biliyorsunuz 30 desibel uyku sınırı olarak geçer. Demek ki kart çok çok sessiz olacak. Bu da performans severlerin çok mutlu olacağı, seveceği bir ekran kartı olacağı anlamına geliyor.
Gigabyte'ın zaten bu WindForce isimlendirdiği soğutucu serisi daha önceki kartlarda da kullanılmıştı. Daha önceki revizyonları 480'de kullanılmıştı. Oldukça da başarılıydı.
Zaten şu an görüntülerdeki bir eski versiyonu.
Ama tasarım olarak yine aynı. 3 tane fan ortada büyük bir soğutucu, ısı dağıtıcının üzerine yerleştirilmiş. Fanlar oldukça sessiz. Yüksek seviye bir ekran kartını bile hız aşırtma altında bile düşük seviyelerde, düşük sıcaklık ve ses seviyelerini rahatlıkla tutabilecek ekran kartı olmuş.
Evet, aslında hani ekran kartı ile ilgili devam ediyoruz. Bir diğer önemli gelişme de mobil tarafta yaşandı. Çünkü Nvidia Kepler tabanlı yeni GPU'larını duyurdu. Enler mobil taraftaki oyunculuk gelişiyor ve baktığımızda Nvidia'nın duyurduğu ekran kartlarına ise 670'in yerine 670 MX'in aldığını, 675'in yerinde 675 MX'in aldığını görüyoruz. İkisinin arasında bellek veriyolu genişliği ve bellek hızları farkı var. Gerisinde aynı ekran kartları aslında işlem sayısı olarak. Biz eskiden MX dendiğinde koşarak kaçardık orada arkamıza bakmadan. Şimdi Nvidia'nın tekrar MX'i üst seviye bir GPU'da isimlendirme olarak kullanması enteresan geldi açıkçası.
Evet, çünkü mevcut 670'ler Fermi tabanlıydı. Başındaki zaten sonundaki hem mobil anlamına geliyor. X belki burada daha çok ekstrem anlamında kullanılmış olabilir. Eski kırpılmış versiyonları hatırlamayacaklarını düşünmüştür belki Nvidia aradan geçen.
Olabilir, çok uzun zaman geçti.
O imajı çünkü düzeltebilecekler mi peki bu kartlar?
Kartlar güzel. Kepler tabanlılar tabii ki herkesin beklediği gibi. Özellikle 675MX hem yüksek CUDA işlem birimi hem de 256 bit bellek arayolu ara birimiyle oldukça performans vaat eden bir kart olmuş açıkçası.
Evet, 960 CUDA işlem birimine sahip bir ekran kartı. Hani genel olarak baktığımızda 670-128 bit, 675 ile 192 bit bellek veriyoluna sahip. Hı hı. Hani bu, pardon düzeltelim, 675-256 bit. Diğeri de 192 bit bellek veriyoluna sahip. Şu teknik özellikleriyle çok çok yeterli olacaklardır. Mobil oyunculuk gelişiyor diyoruz ve ekran kartı da büyük katkı sağlayacak kesinlikle.
Çekirdek frekansları tabii soğutma limitlerinden dolayı biraz düşük ama biliyoruz çok özel tasarımlara sahip dizüstü bilgisayarlar da var. Soğutma konusunda masaüstü bilgisayarları aratmıyorlar bu noktada. Bu noktalarda belki bu kartların yüksek, daha yüksek frekanslarda çalışanları, hatta SLI çözümlerini bile çeşitli dizüstü bilgisayarlarda görebiliriz.
Umarız öyle olur.
Buradan gene Mesut bir ayrılık haberiyle devam etmek istiyorum. Yani ikisi bir programın arkadaşlar başladığımızdan beri hemen hemen her hafta bir ayrılık haberini veriyoruz.
Sektöre biraz uğursuzluk geldi.
Bayağı bir uğursuzluk geldi ki en son yani BioWare'in iki kurucusu istifa etmişti firmalarından. Bu sefer gene önemli iki isim firmalarından istifa etti arkadaşlar. Bunlardan ilki Cliff Bleszinski, Epic Games'in kurucusu. 20 yıldır Epic Games'te çalışan Cliff Bleszinski maalesef firmadan ayrıldı. Firmadan ayrılmasıyla ilgili çok fazla bir açıklama yapmadı fakat artık yoruldum. 20 yıldır bu işin içerisindeyim. Yani bu sektörde büyüdüm. Biraz dinlenmem gerekiyor gibi bir açıklama yapmış. Yani firmayla arasında bir problem olmadığını dile getirmiş.
Artık kafam kaldırmıyor dedi.
Yani muhtemelen artık
yeterince de kazanmıştı.
Yani Gears of War, özellikle Gears of War serisiyle yeterince kazanmıştı senin söylediğin gibi. Fakat ben birkaç sene sonra muhtemelen yeni bir firmayla veya yine Epic Games'le beraber yoluna devam edeceğini düşünüyorum.
Tabii bu tip yöneticilere baktığımızda aslında duramıyorlar. Yani evet, canları sıkılıyor. Bir ek iş istiyorlar. Ek işte zaten bir oyunda falan geri dönüş olacak.
Ya bir de hani firmaya bağlı olduğu için, yani o da olabilir biliyorsunuz, Epic Games Microsoft'a bağlı bir firma ve sürekli olarak Gears of War serisi üzerinden gidiyorlar ki Gears of War serisi 3. oyunda bitmişti. Fakat şimdi yeni bir oyun daha çıkıyor artık. Hani çok satıldığı için kaymağını yiyorlar diyebiliriz. Belki onunla da ilgili olabilir fakat açıklamalarının bu yönde olmadığını söylemekte yarar var. Bir diğer ayrılık haberi ise arkadaşlar Star Wars Old Republic'ten, yani BioWare'den yine bir yaprak daha koptu. Star Wars Old Republic'in baş tasarımcısı Daniel Erickson 7 yıl sonra firmadan ayrılmış. Hani Star Wars'un gidişatına da bakarsak aslında çok normal bir ayrılık diyebiliriz. Bir diğer haberim ise Mesut yine daha önce ikisi bir programında Kickstarter'la ilgili bazı haberler vermiştik. Ve oldukça başarılı bir sistem olduğunu söylemiştik ki bu sistemi başlatan isim de Tim Schafer olmuştu bildiğin gibi. Çok yüksek bir meblağ toplayarak eski tarz oyunlara devam edeceğini söylemişti. Yani Kickstarter'a genel olarak baktığımızda aslında firmaların büyük firmalara bağımsız olarak kendi istedikleri doğrultusunda oyunlarını yapabildiklerini görüyoruz.
Kullanıcıların verdiği parayla birlikte destekler, aslında kullanıcılara hizmet
fakat
sunuyorlar.
Fakat Ravio'nun Stockholm patronu Oscar Borman bu durumdan pek hoşnut değilmiş. Direkt olarak aslında yaptığı açıklamalarda yeteri kadar bir para verirseniz size işte kırmızı minderde bile oyununuzu getirirler gibi bir açıklama yapmış esprili bir şekilde.
Yani biraz onları aslında küçümsemiş
hani,
gibi.
Aynen küçümsemiş. Yani Ravio'nun büyüklüğüne bakarsak aslında Ravio hani Angry Birds'le patlak verdi. Şimdi direkt olarak domuzlar üzerine yoğunlaşan bir oyun yaptı biliyorsunuz ki yine evet, Apple Store'da.
Yalnız her şey öyle bir basit indirdik ki yoğuruyor. Domuzların üstüne yoğunlaşan sanki yani, domuz üretiyormuş
oyunun, gibi. Oyunun ismini hatırlayamadım onun için diyorum. Evet. Yani direkt olarak orada bile Apple Store'da tepeye oynadı. Hani kendi bünyesinde bir oyun geliştiren bir firmanın yani diğer firmalara bu tür açıklama yapmasını açıkçası ben pek doğru bulmadım. Çünkü hani baktığımızda büyük firmaların altına giren özgün firmaların ne kadar özgürlüklerini kaybettiklerini görüyoruz.
Ya aslında sonradan görme hani diyebilir miyiz bu açıklama? Sanki öyle bir açıklama var yani.
Yani bir de hani biraz alakasız bir açıklama. Yani senin sektörün farklı bir sektör. Yani bu Kickstarter'da yapılan oyunların sektörü çok farklı.
Doğru, bildiğin gibi kişilerde hep hani, ismi büyük insanlar. Aynen, yani
insanların teşvikini de kırmamak evet. lazım yani.
Destek yani ismi büyük yerine. Olan insanlardan ziyade burada bağımsız olarak oyun yapan kişiler de var. Yani bir firmadan destek alamamış fakat kendi imkanlarıyla belli bir şeyler evet, yapmış ve bunun sonucunda para toplamaya çalışan oyuncular da var ki başarılı örneklerini de gördük daha önce. Bu yönden bu açıklamayı birazcık talihsiz buluyorum diyebilirim.
Evet, bu talihsiz haberler ardından aslında hani profesyonel grafikle uğraşanlar için iyi bir haber verelim. Asus çünkü profesyonellere yönelik yeni bir IPS monitörünü duyurmuş durumda. Hani neden bu monitörler bu kadar önemli? Genel olarak baktığımızda A Plus IPS olarak adlandırılan paneli Asus'un sRGB renk paletinin %100'ünü karşılayabiliyormuş ki bu Photoshop'ta gördüğünüz renklerin hepsini baskıdan net bir şekilde alabilmeniz anlamına geliyor. Eğer baskı tabii makinenizle kalibre edilmişti. Çünkü monitörde gördüğünüz her şey olması gereken renkler anlamında. NTSC renk paletinin ise %72'sini karşılayabiliyor ki renk paleti gamutu anlamında baktığımızda herhangi bir oyuncu monitörünü sunabildiğini çok çok üstünde. Yani kat ve kat üstünde bir renk paletine sahip monitör. 80 milyona bir kontrast oranı var ki bu dinamik kontrast oranıdır diye düşünüyorum çünkü hani IPS teknolojisi sonuçta bir LCD teknolojisi. LCD'de böyle bir kontrast oranı ne yazık ki pek mümkün görünmüyor. Bunun yanında 6 milisaniye tepki süresine sahip ve 178 derecede görüş açısı var. Ek olarak tabii profesyonel bir monitör olduğu için de yanında renk kalibrasyon cihazı geliyor. Böylece ekran kartınızı, bilgisayarınızı monitörle çalışacak şekilde kalibre ediyorsunuz ve renklerin %100 doğru göründüğünden emin olabiliyorsunuz. Bu önemli bir konu.
Evet. Çünkü baktığımızda her ne kadar monitör istediğiniz kadar rengi gösterebilme yeteneğine sahip olsun, doğru kalibre edilmedikten sonra çok bambaşka sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz.
Bu biraz da ekran kartıyla ilgili bir olay. Yani ekran kartınız sonuçta kendi sürücüleri, kendi üstündeki dijital analog dönüştürücülere göre bir renk paletine sahip ve çıkışa sahip. Bunu monitöre gönderiyor, monitör de bunu gösteriyor. Tabii. Fakat gönderdiği şeyin doğru olabilmesi için bir kalibrasyon cihazına ihtiyacınız var. Kaldı ki biz de monitör testlerimizde bu tip bir cihaz kullanıyoruz. Bu tip cihazlar monitörün bütün istatistiğini, gerçek kontrast oranlarından parlaklık değerlerine kadar bize verebilme olanağına sahipler. Önemli. Çok önemli bir konu. Bir diğer haber de AMD'den ilgili aslında hani bir taraftan da. Çünkü GlobalFoundries'i biliyorsunuz AMD'nin fabrikalarını satın almış, belli bir oranda destek sağlamış. Ve AMD ile bir ortaklık içinde artık çip üreten fabrikalara sahip bir şirket haline almıştı. Arapların aslında teknoloji tarafındaki en önemli yatırımlarından da bir tanesi. Şimdi şirket Çin'in en büyük aslında tablet yongası üreten Rock Chip ile beraber anlaşmaya gitme yolundalar ve anlaşma sağlanırsa eğer Rock Chip'in bütün o yongalarını GlobalFoundries'in fabrikalarında üretecekler. Bu da ne anlama geliyor? Çin'in %80'ini hitap eden tabletlerde ve mobil cihazlarda yer alan çip üreticisi artık GlobalFoundries ile beraber çalışmaya başlayacak anlamına geliyor ki aslında üretici açısından çok çok büyük bir avantaj. Çünkü GlobalFoundries ile beraber 28 nanometre üretim sürecine sahip yongalar üretebilecekler. Çin pazarına daha aktif olabilecekler. Çünkü şu anda Rock Chip'in karşısında Taylandlı, Tayvan bazlı MediaTek firması var. MediaTek 40 nanometre üretim sürecinde TSMC firmasında üretim yapmakta. 40 nanometre ile 28 nanometre tabii ki karşılaştırılamaz oranda bir verimlilik sağlıyor ve daha uygun fiyatlı yongu üretilmesinin önünü açıyor. Bu konu çok önemli. Çünkü ben GlobalFoundries'in kazanmasını istiyorum. Yoluna devam etmesini istiyorum. O firma devam ederse en azından AMD'de bir nebze destek olacak o tarafta. Evet, çünkü organik bağı devam ediyor.
Bu anlaşma iki taraflı, iki tarafında kârı olacak. Hem GlobalFoundries üretim konusunda biraz geç kaldı. Müşteri konusunda da pek iyi değiller bu civarda. Rock Chip'e baktığımızda ise Çin pazarını neredeyse istila etmiş durumdalar. Kendi ülkelerinde özellikle hani internette gördüğümüz 50 dolara, 100 dolara, 20 dolara tabletler var ya hepsinin içinde zaten çok büyük çoğunlukla Rock Chip'in
evet, ülkemizde satılan tabletlerde de hep Rock Chip görüyoruz. Evet.
Bu tarz ürünlerde hep Rock Chip olduğu için inanılmaz hacimli bir üretimleri mevcut. Eğer bu şekilde GlobalFoundries üretime başlayıp uzun süreli hacimli üretim yaparsa iki taraf için de oldukça karlı bir anlaşma olacaktır.
Evet, önemli bir haber gerçekten.
Buradan Mesut oldukça ilginç bir haber daha var. Hani farklı farklı sektörlerden konuştuk. Bu sefer de biraz araba sektörüne giriyoruz. Çünkü Toyota Kinect tabanlı bir araç üretmiş. Aracın ismi Smart Insect ve üzerinde iki tane Kinect bulunuyor arkadaşlar. Bu Kinect sayesinde direkt olarak daha önce tanımlanan vücudu gelirken tanıyor ve aracın kilitlerini açabiliyorsunuz. Bunun dışında sesli komut seçeneği sayesinde işte direkt olarak marşa basma veya radyoyu açma gibi özellikler de sunulmuş. Tabii bu şunu da söylemek lazım. Bu henüz prototip bir araç
ve üretileceğini düşünmüyoruz.
Evet, yani üretileceğini düşünmüyoruz. Elektrikle çalışan bir araç. Zaten piyasaya baktığımızda elektrikle çalışan araçlarda çok az miktarda yollarda yer alıyor.
Yani bir de şunun altını çizmek lazım. Otomotiv sektörü apayrı bir sektör. Biliyorsunuz teknolojik gelişime baktığımızda bugün tabletleri kullanıyoruz. İşte cep telefonundan hızlı internete giriyoruz, uçaklarda bile internete giriyoruz. Fakat araçlar henüz dijital anlamda o sıçramayı gerçekleştirememiş durumdalar. Çünkü bir araçta bir teknolojinin kullanılmaya başlamadan önce onlarca testten geçmesi lazım. Belki de bir 5 yıl, 6 yıl sürekli denenip güvenilirliğini kanıtlamış olması lazım ki insanların hayatları tehlikeye girmesin. Bu konuda da
hani söylediğimizde
yani en son kullanılacak teknolojiden bir tanesi.
Söylediğimizde onlarca prototip var zaten. Geçmişe de baktığımızda otomotiv sektöründe kullanılmış. Fakat hiçbiri tabii ki hayata geçmedi henüz. Tabii hayata geçenler de var. Fakat hani böyle uç nokta olan teknolojiler için senin de söylediğin gibi 5-10 yıl var. Fakat burada tabii önemli olan Kinect gibi oyun bazlı bir sistemin direkt olarak bir aracın üzerine monte edilmesi. Senin de bildiğin gibi Kinect piyasaya çıktıktan sonra yani hackleyip kendi istediği yönde geliştirenler de oldu. Evet. Bu yandan oldukça farklı bir gelişme olarak
evet,
görüyorum.
Evet, değişik bir prototip ortaya koymuşlar.
Kinect zaten altyapı olarak bakıldığında Microsoft'un satın aldığı bir firma tarafından geliştirilmiş bir üründü. Ve bu firma daha önceden zaten hani insan tanıma, yüz tanıma, vücut dillerini algılama üzerine çalışmalar yapan.
Bu teknolojiler üzerine çalışıyordu.
Evet, bu teknolojiler üzerine çalışıyordu. Toyota'nın da belki bu noktada yapmak istediği hani hazır bir oluşmuş bir en azından fiziksel bir sensörleme, hani görüntüleme teknolojileri var. Bunu basit bir şekilde belki de bir PC varyantı bir cihaza arabanın içine entegre edip sesli komutları, görüntülü komutları kolay bir şekilde hani araca deneme amacında en azından
yani
hani
en azından kullanıcılara şunu gösteriyor. İleride araçlarını sizi görerek tanıyacak. Seslerinizle, komutlarınıza karşılık verecekler.
Şuna da baktığımızda hani yeni Xbox'la beraber yeni bir Kinect modelinin de ortaya çıkacağı söyleniyor. Belki o zaman daha farklı prototiplerde görebiliriz.
Çok daha değişik çalışmalar mutlaka olacaktır. Şimdi yavaş yavaş teknoloji tarafındaki haberlere kısa değinmeye başlayalım. Microsoft'un Kinect ile devam etmiştik otomotiv sektöründe fakat bu sefer Microsoft için üzücü bir haber var. Biliyorsunuz Microsoft Apple ardından teknoloji şirketi olarak baktığımızda dünyanın ikinci büyük şirketiydi. Hisse senedi başına düşen değeriyle beraber. Ne yazık ki artık ikinci sırayı Google'a kaptırmış durumda. Çünkü Google 760 dolara ulaşan hisse başı değeriyle beraber dünyanın en büyük, daha doğrusu en değerli ikinci teknoloji şirketi olmuş durumda. Toplam değerinin 250 milyar dolara ulaştığı söyleniyor. Apple arasında fark, ciddi bir fark var. Çünkü Apple'ın şu anki piyasa değeri 630 milyar olarak gözüküyor hisse başına düşen değerle beraber. Evet belki Apple arasındaki farkı hemen hızlı bir şekilde kapatamayacak fakat çok Microsoft'un zor. Mobil pazardaki başarısızlıkları anlaşılan o ki firmaya büyük zararlar vermiş durumda. Çünkü Google Amerika'ya baktığımızda neredeyse %65 oranında bir arama motoru büyüklüğüne, kullanımına sahip. Amerikalıların %65'i Google'ı tercih ediyor. Mobil tarafa baktığımızda Android çok ciddi bir rakip mobil sektörde.
Amerika'da birinci.
Evet Amerika'da cihazlar. Birinci kullanım akıllı cihazlarda. Gerçi Çin pazarına ve Türkiye'ye baktığımızda da herhalde farklı bir sonuç çıkmayacaktır. Çünkü iOS satış cihazlarının yani satış rakamlarıyla toplam Android pazarının büyüklüğü ortada. Burada firma çok ciddi gelirler elde ediyor. Özellikle zaten Android'deki mantığı da hani lisans ücretinden ya da Android işletim sistemi üstünden para kazanmaktan ziyade bu cihazlar satılsın, herkes tarafından kullanılsın, reklam gösterelim, reklam pastasından payımızı alalım. Görünen o ki ciddi şekilde pay almış ve hisse başına düşen değeri de artmış. Bir diğer haberimiz de Google'ın artık Türkçe olması. Türkiye özel servisler sunmaya başladılar. Yani bilmiyorum Ender sen memnun musun? Artık Türkçe içeriklerde trend kısmında gözükmeye başladı. Evet. Bu güzel videoları bazen kaçırmamıza neden olabiliyor diye düşünüyorum.
Evet servislerin yavaş yavaş Türkçeleştiğini görüyoruz. En son YouTube'u yayına aldılar. YouTube'un Türkçe versiyonunu. Hani kullanıcılara en azından kendi dillerinde kendi beğenebilecekleri içerikleri tavsiye olarak sunulması hoş
güzel bir
güzel
şey.
Ama hani baktığınızda hayatı değiştirecek bir yenilik de değil sonuçta.
Evet çok rahat kullanılan bir arayüze sahipti zaten. Aynı zamanda YouTube yani Google tarafından YouTube'dan da bir çağrı var. Diyorlar ki hani Türk kullanıcılara sesleniyoruz burada. Kendi kültürlerini işte ülkelerinin güzelliklerini gösterecek videolar yüklesinler. Böylece ülkelerini ve kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulsunlar dünyaya. Gerçekten aslında YouTube dünyaya açılan bir kapı olma özelliği taşıyor. Eğer güzel videolarla kültürümüzü ve güzelliklerimizi ortaya koyan içerikler oluşturabilirsek YouTube'da mutlaka yurt dışındaki kullanıcıların da ilgisini çekeceğimiz
kesin. Şu yönden güzel bir şey. Zamanında yasaklanan bir servisin. Yavaş yavaş yasağının kaldırılarak Türkçe olması tabii ki
evet, önemli bir konu. Aslında Türkiye'ye verdikleri önemi de gösteriyor bu. Bir diğer haberimiz yine Google ile ilintili çünkü Google harita servislerini geliştirmeye devam ediyor. Bu tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nde 37 ve dünya çapındaki 14 şehirde 45 derecelik yani 3 boyutlu aslında diyebileceğimiz, tahmin edebileceğimiz görüntü hizmetini başlatmış olmaları. Türkiye'nin içinde bulunduğu birçok ülkede de yüksek çözünürlükteki harita görüntülerini artık kullanıma sundular. Birçok harita görüntüsünü güncelleyerek aslında uydu görüntülerini artık yüksek çözünürlükteki görüntülerde daha net alan görmemizi, daha net aslında gideceğimiz yeri tanımamızı sağlayabiliyorlar. Detayları seçebiliyoruz. Hani haritadan bahsederken burada Apple'ın haritasından bahsetmemek olmaz. Apple Maps'in kullanım oranında %4'e düşmüş iOS kullanıcılar arasında.
Çok normal.
Çok enteresan. Normal düşüş. Çünkü firma çok üstte duruyordu. iOS 6'nın belki de en güçlü silah olarak gösteriliyordu. Görünen o ki Apple'ın belki de şu ana kadar yaptığı En başarısız ve en büyük hayal kırıklığı yaratan
hani
ürün oldu.
Harita konusunda şunu söylemek lazım. Yani çoğu kullanıcı bu harita sistemini navigasyon olarak da kullanabiliyor. Hani 3 boyutlu olması zaten hani benim gibi kullanıcılar için çok büyük bir avantaj değil. Hani nereye gideceğini arıyorsun.
İşini görürsün.
Bir aradığınız bir mekanın nerede olduğuna bakıyorsun. Hani 3 boyutlu zaten bakmıyorsunuz. Fakat aradığınız mekanların bile Apple Maps'te gözükmemesi herhalde bu sistemin en büyük dezavantajı oldu yani.
Aslında Ender, hani su altında biliyorsun şimdi yeni Google Maps'te su altı görüntüleri de eklendi piyasaya.
Bunların Apple'dan karşı.
Apple'ın harita servisleri de şu an o kadar karışık ki haritalar bazen tam çıkmıyor ve sizi okyanusun altına yönlendirebiliyor. Çeşitli nehirleri göllerin içinden geçirebiliyor.
Evet, eğer evet. Okyanusun dibine doğru giderseniz orada Google Maps size yardımcı evet. olacak. Çünkü okyanusun artık derinliklerinde size Street View tarzında
hani
hiç görüntü olarak
sağlayabiliyor. Şunu da söylemek lazım. Yani Google haritasında direkt olarak en ufak bir dükkanı daha önce tanımlanmış her yeri bulabiliyordunuz. Fakat yani Apple Maps'te işte mesela Lütfü Kırdar'ı ben bulamadım. Ama Amerika'da direkt Apple Store'u bulamadığı söyleniyor.
Lütfü Kırdar'ı boş ver, yani yapılan en büyük şey senin de dediğin gibi aslında Apple Store'lar Amerika'da evet. şu an hepsi yok. Birçok kullanıcı aradığında bulamıyorlar bunu. Kendi haritasında kendi dükkanları yok. Yani evet. Geçtim 3. parti dükkanları. O tarafta çok fazla geliştirme ihtiyacı var. Zaten baktığımızda da App Store'da şu an sadece haritalar diye özel bir yer açmış durumdalar. Kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Bakalım eğer...
En kısa sürede müdahale edilmesi evet. gereken
evet,
noktalar.
Google haritalar servisini sunmazsa iOS'a herhalde orada zorluk yaşamaya devam edecekler diye düşünüyorum. Bir diğer haber de Yandex ile ilgili. Yandex kendi Android App Store'unu devreye sokmuş durumda. Hani artık Android uygulamasını bilmiyorum. Üçüncü parti bir marketten indiren kaldı mı? Fakat çünkü birçok ülkede kullanıma sunuldu.
Açıldı artık. Evet.
Açıldı. Burada artık Yandex'in de marketini kullanabilirsiniz. Yandex'in marketi nasıl bir avantaj sağlıyor? Yani burada hiç avantajı yok değil. Firma telefon faturanızla, yani telefonunuz üstünden, cep telefonundan da ödeme yapabilmenizi sağlıyor. Bu faturanıza yansıyor veya kontörünüzden düşüyor. Çünkü bazen gençlere bakıyorum, kredi kartına sahip değiller. İndirimlerden yararlanmak istiyorlar, bazı uygulamaları satın almak istiyorlar. Kredi kartı olmadığı için satın alamıyorlar ya da servise güvenmiyor olabilirler. Herkes güvenmek zorunda değil Google'a. Bu tip durumlarda Yandex'in artık marketi size yardımcı olabilecek. Çok fazla yatırım yapıyor firma. Enteresan. Bir diğer haber de aslında Yandex'in tarayıcısıyla ilgili. Hani dedik ya kendi marketini açmış, hı hı. kendi uygulama mağazasını devreye sokmuş diye. Yandex tarayıcı pazarına da girdi. Fakat hani tarayıcısından...
Çok beğenilmedi.
Evet, gelen geri beslemelere baktığımızda çok fazla beğenilmediğini görüyoruz. Ben de açıkçası Chrome'un taklidi olarak
evet,
tanımlıyorum.
Evet, çok beğenildi.
Hani biraz şey Opera'yla Chrome'un birleşimi gibi olmuş diye söyleniyor.
Evet, biz de birkaç test gerçekleştirdik, tarayıcı testi. Bunlardan bir tanesi... Tabii ki browser marka olacak. Mesela Chrome 632.635 puan almış ki burada en yüksek alan en iyi gösteriyor. Yandex 567.672 puan almış. Arada ciddi bir fark var. Mesela HTML5 testi yaptığımızda burada enteresan bir durum var. 437 puan alıyor Chrome. Yandex ise 402 puan alıyor. Sanki çok yakınmış gibi görünüyor. Fakat Chrome'un desteklediği ekstra HTML5 desteği 13 iken Yandex'te 3 olarak kalıyor. Yani arada yine ciddi bir HTML5 kod desteği mevcut. Zaten Peacekeeper bunu ortaya koyuyor. Peacekeeper'da Chrome 4566 puan alıyor. Yandex ise 3577 puan alıyor. Ve Peacekeeper'ın HTML5 testlerinin 7 tanesini sadece 3 tanesinden geçebiliyor Yandex. Chrome ise bunların 6 tanesinden geçebiliyor. Yani genel olarak tarayıcı olarak baktığımızda neden Yandex kullanalım ki? Hani zaten Chrome gibi bir tarayıcı var.
Hazır olmadı bariz belli.
Bir şey çıkıyor. Evet.
Hani bir de şey var. Chrome ilk çıktığında gerçekten yani neredeyse 4-4'lük çıkmıştı. Hani evet. Yandex'in bu kadar eksiklerle çıkması firma için dezavantaj.
Evet, ben de her zaman ilk çıkışın en iyi çıkış olması evet. gerektiğini evet. düşünenlerdenim. Hani ilk başta kötü çıkarsanız kullanıcının aklını öyle yer ediyorsunuz.
Hani kullanıcı ilk kullandığında beklediği geri dönüşü alamazsa kesinlikle bir daha tercih etmiyor. Yani tercih eden kısım çok düşük bir kısımdır.
Çünkü çok büyük de alternatifler var pazarda. Evet. Chrome zaten bir girdi piyasaya tarayıcı pazarında. Aldı başına gitti.
Evet, böyle bir durum söz konusu bu tarafta.
Benim kısa kısa haberlere geçelim Mesut. Çünkü aslında önemli bir haberle geçeceğim. Sizin de çok yakından takip ettiğiniz Battlefield 3'te kullanılan Frostbite motoru artık mobil pazara da yavaş yavaş geliyor. Tabii bu konuda DICE henüz resmi bir açıklama yapmamış. Fakat iş ilanlarında mobil pazarda işte Frostbite motorunu kullanmak üzere direkt olarak eleman aradığı söyleniyor. Yani aslında mobil pazar için çok ilginç bir haber. Ama
şöyle bir şey, bu motorun hani mobil pazara gelmesinin çok büyük bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar daha çok hani Frostbite'ı kullanarak mobil oyun evet. geliştirmek için büyük ihtimalle programcı arıyorlardır. Çünkü Frostbite aslında hani bir Unreal Engine gibi üçüncü parti firmalar oyun geliştirsin Hı-hı. de yapılmış bir motor değil. Çok karışık olduğunu bunu biliyorsun.
Şöyle Frostbite evet sonradan fakat birazcık daha aslında stabil hale getirdiler. Farklı firmalara da verdiler. Tabii genel olarak gene Electronic Arts'ın oyunlarında kullanılıyor. Fakat yan firmalarda da görüyoruz. Fakat senin de söylediğin gibi Mobil pazarda muhtemelen hani Frostbite olsa bile tabii ki sadece ismi Frostbite
evet,
olacaktır diye düşünüyorum.
Evet, bir pazarlama taktiği olacak. Frostbite'in evet, hani, pazarda oturmuş çünkü marka kalitesini kullanarak bambaşka bir motora belki
kalitesi, görsel,
Frostbite Mobile adında piyasaya sürecekler.
Hani, evet, görselliği belli olan bir motor. Hı-hı. Pazarı belli.
Hani o tarafta Unreal kadar geniş bir kitleye ulaşacağını evet, düşünmüyorum açıkçası. Aynen. Belki yani yıkım efektlerini doğru bir şekilde yansıtırlarsa, iyi optimize ederlerse yani Need for Speed'in açıkçası son versiyonu çok çok iyiydi o yıkım efektleri evet, konusunda. Öyle bir oyunu mobilde oynamak keyifli olur.
Ya, Unreal için çıktığı zamana baktığımızda aslında çok da öyle yeni bir motor olmadığını evet, görüyoruz ve o zamanki evet, tarihteki cihazlarla şu anki mobil cihazların güçleri kıyaslanabilir hale gelmiş durumda.
Ya, Unreal'ın en büyük avantajı çok stabil bir motor. Hı-hı. Yani en yüksek sistemden en düşük sisteme kadar çok stabil bir şekilde, optimizasyonlu bir şekilde kullanıcıya ulaşabiliyorlar. Hani mobil pazarına da girmesi zaten bu konuda çok önemliydi. Hı-hı. Bir diğer haberimiz ise PC kullanıcılarını sevindirebilir. En son duyurulan Metal Gear Solid Ground Zeroes PC için listelendi arkadaşlar. Zavi sitesi, dünya ünlü alışveriş sitesi Zavi, oyunu PC için konsollarla beraber listelemiş. Tabii gene resmi bir açıklama yok. Fakat PC kullanıcılar için oldukça sevindirici. Umarız yakında resmi bir açıklama da gelir. Ve hani oyun PC'ye de çıkar. Çünkü artık baktığımızda yeni nesil sonuna doğru geliyoruz. Hı-hı. Hani PC oyuncularının bazı oyunlardan mahrum kalması açıkçası çok hoş bir durum değil.
Evet, özellikle Metal Gear gibi güzel grafiklere evet, sahip oyunlar.
Burada şöyle belki bir taktik uygulayabilirler artık. Hani bakın PC artık şu seviyeye geldi, konsollar artık bu seviyede. Battlefield için evet, konsolla PC versiyonunu kıyasladığımızda çok grafik anlamında dağlar kadar fark var.
Yani zaten
insanları yeni ürünler almaya belki teşvik etme veya konsol piyasasını hareketlendirip yeni nesil konsolların daha çıkışını belki biraz daha firmaları sıkıştırabilirler.
Hani şunu da söylemek lazım. Hani Metal Gear Solid'in 10 dakikalık bir oynanış videosu yayınlandı ve bu oynanış videosu yayınlandığında aslında bir acaba yeni nesil mi diye düşündük. Hı-hı. Çünkü konsollar için direkt olarak gösterilmişti. Yani konsolların bu kadar yüksek performans göstereceğini kimse beklemiyordu. Hani bu listelenmeden sonra akıllara şu geliyor. Acaba oyunun bu videosu PC üzerinden mi alındı gibi.
Gerçi umarım şöyle bir şey yaşamayız. Metal Gear 2'yi hatırlarsanız eğer evet, PC'ye çıktığında hiçbir PC'de çalışmamıştı. Evet. Hatta hala çalışmıyor.
Optimizasyon
çünkü bir sürü optimizasyon vardı, sıkıntısı vardı. Aşırı fazla bug'ı vardı. PlayStation 2'de uçu uç oynadığımız oyun hiç PC'de çalışmıyordu. Yani gücü hiçbir şekilde yetmiyordu.
Umarız öyle olmaz.
Umarız öyle bir şeyle yaşamayız. Hani PC'de optimize edildiyse de konsollar için çok çok kötü haberdir diye düşünüyorum ki bu yine büyük ihtimal yani Metal Gear Solid 2 gibi olacak. PlayStation 3 hala çok güçlü bir platform. Metal Gear Solid 4'te çok iyi iş çıkartmışlardı ki o kaç senesinde yapılmış evet, bu oyun. Bu sene bence cihazın tam gücünü kullanarak yine bu grafiklere ulaşabilirler. PC kullanıcıları ise büyük ihtimalle optimize edilmemiş bug'lı bir oyuna karşı yani karşıya
kalabilirler.
Tabii
direkt olarak port olursa senin de söylediğin gibi problem olacaktır ama umarız tabii ki optimize edilmiş bir şekilde
umarız öyle olur,
PC kullanıcılarının karşısına çıkar. Bir diğer haberimiz ise gene oldukça ilginç. Biliyorsun mesela Resident Evil 6 piyasaya çıktı ve Capcom farklı tanıtım şekillerinde ürünü piyasaya yaymaya çalışıyor. Bu sefer ise insan eti üretmişler Mesut. Yani direkt olarak hani
iğrenç.
Ya ben gördüm de açıkçası biraz yani bayağı bir hani irkildim. Yani gereksiz bir tanıtım. Fakat bu tanıtımın güzel olan kısmı marketlerde satılarak elde edilen gelir direkt olarak uzuvlarını kaybetmiş insanları destekleyen bir fona yatırılacakmış.
Hani bu konuda ben bunu satın alan var mıymış?
İşte hani bu konuda iyi fakat hani bunu satın alan kim alır diye düşünüyorsun. Çünkü sonuçta normal bildiğimiz kasaplarda satılan etlerden oluşturulmuş bir şey. Hani sen bu eli alıp evde bir ızgara yapayım diye pişirir
misin? Aslında insan eti elde edilmiş demeyelim, buna şöyle söyleyelim.
İnsan eti
kıymalaştırılmış evet, etlerden insan etine benzer, insan dokularına benzer bazı sanat eserleri yapmışlar diyelim.
Yani al evine koy diyeceğim ama o da kokar o da.
Yani sen alıyorsun hani parmakları falan bir çeviriyorsun falan. Yani kim alır eve koysan da koymaz.
İğrenç olmuş.
Oldukça ilginç bir tanıtım.
Yani aslında insanları zombi yerine koyuyorlar. İnsan eti yemek istiyorsanız diyorlar bunları alın. Ya bilmiyorum, midem bulandı.
Çok ilginç. Hani amacı güzel fakat dediğimiz gibi kim alır?
Daha erken bu tarz şeyler.
Yani? Daha erken bu Türkçe. Dünya hazır değil.
Kısa kısa haberlerden sonra aslında son haberimizle birlikte programı da yavaş yavaş kapatalım Mesut. Justin Bieber biliyorsun Amerika'da, özellikle Amerika'da çok popüler bir sanatçı. Dünya çapında da birçok hayranı var. Justin Bieber'ı NBA 2K13'te oynanabilir olarak karşımıza çıkacak.
Yani çeşitli oyun karakterlerini başka oyunlarda oynanabilir gördüğümüzde yani seviniyorduk evet, fakat ama bir sanatçının da bir oyunda oynanabilir olması hani gerçekten çok enteresan.
Justin Bieber tabii ki hani saygı duymak lazım. Çok hayranı olan bir sanatçı.
Oyun camiası bakımından da çok sevilen bir tip değil.
Evet. Hani oyuncular açısından çok sevilen bir tip değil. O yönden mesela biz de haberini yaptığımızda birçok yorum geldi. Hani artık almıyorum. Hatta NBA Live 13 niye iptal edildi falan onu alırdık gibisinden yorumlar da geliyor. Hani bu konuyla ilgili de bir video hazırlanmış. İstersen programı da onunla kapatalım. Arkadaşlar oyunu direkt olarak bu duyuruyu gören bir oyunsever Justin Bieber'ı NBA 2K13'te açarak direkt olarak hani kötü bir oynanışla birlikte bir video hazırlamış. Hani Justin Bieber direkt olarak gidiyor işte blokları yiyor. Tabii başarısız bir performans sergiliyor.
Zaten beklenen performansını sergiliyor diyebiliriz basketbolda. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Yeah.